Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 4.
İkinci Bölüm, Bir Subayın Eğitimi. İstanbul, yüzyılın döneminde birbirinden ayrı iki şehir halindeydi. Haliç'in kuzeyinde Pera, yani Beyoğlu yükseliyordu, Hristiyanların şehri. Güneyde ise İstanbul tarafı, Müslümanların şehri. Limanın üstündeki Galata Köprüsü'nden geçmek, bir alemden bir başka aleme, bir tarih çağından öbürüne geçmek demekti. İstanbul sıra sıra kubbe ve minareleri, Sarayburnu'nun üstünde saf halinde dizilmiş kasırları ile, 16. yüzyılda mimari bir Rönesans'la gelişmiş bir ortaçağ şehriydi. Şimdi ise pitoresk bir çöküntü içinde çürümeye doğru gidiyordu. İnsanları hala yüzyıllarca öncesi gibi yaşıyor ve gitgide çoğalarak sokakları bir arı kovanına döndürüyordu. Labirenti andıran yollarda ve kapalı çarşılarda işleriyle meşgul oluyor ve sonra o geniş, ferah cami ve türbelerde huzur arıyorlardı. Fakat şehrin parlak devri çoktan sona ermiş, eski azameti erimiş, haşmet ve şaşası tarihten bir yaprak olmuştu. Duvarlar yıkılıyor, boyalar dökülüyor, avluların taş döşemeleri çatlıyor, ara yolları otlar bürüyordu. Şehrin kadınları kara çarşaflı peçeli hayaletler halinde, karanlık basmadan evlerine varmak için duvar diplerinden süzülerek kaldırımlarda telaşla yürürler. Erkekler kahvelerin derme çatma peyikleri üzerinde, asma çardaklarının ya da çınar ağaçlarının gölgesinde sessiz otururlar ve yalnız günde 5 defa namaza çağıran müezzinin sesiyle yerlerinden kımıldarlardı. Geceliğin İstanbul, Haliç'in ötesinde ölü bir silüetten ibaret kalır ve bunun ardında Türkler şarkın o ezeli sessizliğine bürünmüş olarak uyurlardı. Oysa bugünün şehri Beyoğlu, pırıl pırıl ışıklarıyla bir deniz kızı gibi öbür kıyıdan insanı çekerdi. Tavernaların sıralandığı kalabalık rıhtımlarından başlayan baş döndürücü yokuşlar, İtalyan stilini andıran dar ve yüksek binaların uçurumları arasından yukarılara doğru tırmanırdı. Yer yer çift kanatlı, gösterişli bahçe kapıları, ya bir konsolosluk avlusuna ya da zengin bir tüccarın güzel konağına açılırdı. Bu konakların bahçeleri çok zaman kat kat boğaz kıyılarına kadar inerdi. Sözde batı zarifliği ve havasıyla Levantenliğin bayağılığını birleştirmiş olan Beyoğlu kendini modernliğin örneği sayarak böbürlenirdi. Saray gibi otellerinin palmiyeli salonlarında son moda giyinmiş madam ve mösyöler kibar orkestra müziği dinlerlerdi. Sokaklar şık faytonlardan geçilmezdi. Mağazaları Viyana ve Paris'ten gelme en yeni mallarla doluydu. Eğlencelerin ise çeşidi oradaydı. Tiyatrolar, müzikoller, kabareler ve yüksek tabakanın poker oynayıp piyasa ve saray dedikoduları ettiği Fransız özentisi kulüpler. Beyoğlu yabancıların şehriydi ve imparatorluğun bütün serveti yabancıların elindeydi. Yabancılar sırtlarını kapitülasyonlara dayamışlardı. Kapitülasyonlar yabancıyı vergiden muaf sayan, merkezi Türk hükümetine önem vermeden, kendi dinini ve kendi kanunlarını uygulamakta serbest bırakan bir takım imtiyazlardı. İlk sultanlar bu imtiyazları kendi çıkarları için bağışlamışlardı. İmparatorluğun genişlediği sırada, batı pazarlarının kapısını açacak yabancı satıcılar Türkler için yararlı ve gerekliydi. Ama sonradan batı dünyası gelişip Türkler gerilemeye başladıkça bu imtiyazlar büsbütün yabancıların yararına dönmüştü. Artık Türklerin yoksun olduğu özgürlüklerden yabancılar faydalanıyordu. Böylece devlet içinde güçlü yabancı devletler doğmuş, Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki yabancı baskısı o derece şiddetlenmişti ki Türklere kendi vatanlarında kendileri esir, yabancılarsa efendiymiş gibi gelmeye başlamıştı. Böylece modern Beyoğlu eski İstanbul'u iyiden iyiye hükmü altına almıştı. Şimdi 18'inde canlı bir delikanlı olan Mustafa Kemal, büyük başkentin yaşayışına kendini bırakıverdi. Üzerinde henüz az çok bir taşralılık olmakla beraber yaşama isteğiyle dopdoluydu ve görgüsünü arttırmak için can atıyordu. Yeni İstanbul onu eskisinden daha çok ilgilendirmişti. Kozmopolit Beyoğlu çevresinde her türlü eğlence vardı. Genç adam hepsinin tadına bakıyor, hiçbir isteğine gem vurmuyor ve fırsat düştükçe seksüel ihtiyaçlarını her yönüyle tatmin ediyordu. Seziş ve kavrayışı eskiden beri kuvvetli olduğu için İstanbul adlı bu facire-i dehrin gerçek karakterini değerlendirmekte gecikmemişti. Dipnot, facire-i dehr, dünyanın koca kahpesi, Tevfik Fikret'in Sis manzumesinden. Okul arkadaşlarından Ali Fuat'a bir gün bu konudaki düşüncelerini anlattı. Osmanlı hanedanının ilk padişahlarının memleketi dürüst ve iyi şekilde yönetmiş olmalarına hiç şaşmıyordu. Zira onların merkezleri Bursa ve Edirne gibi küçük ve katıksız Türk şehirleriydi. Oysa köhne gelenekleri, çürütücü etkileriyle bu karışık ve için için kaynayan Konstantiniyye'de er geç çürüyüp gitmeye mahkumdular. Keyif sürmek için bir yerdi burası, devlet yönetmek için değil. Ali Fuat, Mustafa Kemal'in hayatında bir boşluğu dolduracaktı. İstanbul'da ilk gün ve geceleri her türlü eğlenceye rağmen yalnızlık içinde geçmiş, yabancı bir ilde eşsiz, dostsuz, kimsesiz kalmıştı. Selanik'te mütevazi ve dar da olsa kendine göre bir çevresi varken, şimdi onu adeta yutmuş olan büyük şehir aleminde silik bir taşralıdan başka bir şey olmadığını anlamıştı. Sonra Ali Fuat'la dost oldu. Fuat ondan küçük olmakla beraber yaşına göre büyüktü. Doğma büyüme İstanbullu olduğu için üzerinde kendini evinde hissetmenin verdiği bir rahatlık ve güven vardı. İyi bir ailenin çocuğu olduğunu Mustafa Kemal hemen anlamıştı. Saraydaki bol bol zadegan soylarının dışında yüksek tabaka yerini tutan eski asker ailelerinden biriydi bu. Onlara kıyasla Mustafa Kemal kendi ailesini mütevazi ve sönük buluyordu. Fuat'ın babası İsmail Fazıl hatırı sayılır bir emekli paşaydı. Oğlu ondan hep sevgi ve övünçle söz ederdi. Mustafa Kemal ona biraz hüzünle baba sevgisi nedir hiç bilmemiş olduğunu açıkladı. Fuatlar Boğaziçi'nin Anadolu yakasında Osmanlı kişizadelerinin yalılar ve korular içinde yaşadıkları Kuzguncuk'ta oturuyorlardı. Fuat bir gün yeni arkadaşı Mustafa Kemal'i aldı evine götürdü. İsmail Fazıl Paşa bu sırım gibi uyanık sarışın gençteki seçkin kalitelere hemen sezmiş, onun Selaniklilere özgü ince terbiyesini beğenmişti. Burasını kendi evi saymasını söyledi. Mustafa da paşayı bir bakıma çocuk yaşta kaybettiği kendi öz babasının yerine koymaya başladı. Artık hafta sonlarını Fuatlarla birlikte geçiriyor ve orada kendini gerçekten evindeymiş gibi görüyordu. Mustafa Kemal ile Fuat boş vakitlerinin çoğunu beraber geçiriyor ve bu geniş değişik şehrin her yerini geziyorlardı. İstanbul'u her yönüyle keşfetmeye kararlıydılar. İsmail Fazıl Paşa'nın şehrin tam bir haritasını çıkarmaları için verdiği öğüt onları büsbütün kamçılamıştı. Kayıkla Boğaziçi'ni ve Marmara kıyılarını geziyorlardı. Yazın bir hafta sonunu Büyükada'da geçirmeye karar verdiler. Oteller pahalıydı. Onun için kumsal kıyılara kadar inen ve bu adalara bir Akdeniz görünüşü veren çamlıklarda kamp kuracaklardı. Yanlarına kapkaçak, çıra, yiyecek ve en önemlisi içecek bir şeyler almaları gerekiyordu. Mustafa her zamanki içkisi olan birayı öne sürdü. Ama Fuat kasayla bira taşımanın ağır olacağını söyleyerek onun yerine bir şişe rakı almayı teklif etti. Mustafa Kemal bu anason kokulu keskin Türk içkisini henüz tatmış değildi. Ama içer içmez hoşlandı ve ondan sonra bol bol rakı içmeyi adet edindi. Mehtaplı bir geceydi. Yemeğin ve rakının verdiği hararetle romantik duygulara daldılar. Çevrelerindeki doğal güzellik, mis gibi kokan çamlıklar, parıltılı deniz, yıldızlı gökyüzü kendilerinden geçirmişti onları. Heyecandan uykuları kaçmıştı. Birbirlerine sevgi üzerinde hayallerini anlatmaya, şiirler okumaya başladılar. Bir ara Mustafa Kemal, "Fuat," dedi, "eğer matematiğin üzerinde durduğum kadar şiir ve resim üzerinde de dursaydım, Harbiye'de dört duvar arasında kapanıp kalmazdım. Mehtaplı geceler okuldan kaçıp buraya gelir ve şiir yazardım. Sabahleyin ortalık aydınlanır aydınlanmaz da resim yapmaya başlardım." Bunlar geçici hayallerdi. Harbiye'nin ilk yılında gençlik hülyaları ve çeşitli eğlenceler yüzünden kendini derslerine tam olarak veremeyen Mustafa, ikinci yılda canla başla çalışmaya başladı. Zihnini geliştirmeye ve kafasını dolduran düşünceleri düzenlemeye çalışıyordu. Başlıca ilgilendiği hala askeri sorunlardı. Ama bir yandan da bilgi alanını genişletmeye başlamıştı. Fransızcasını ilerletmeye çalışıyor ve artık Fransızca gazeteleri okuyabiliyordu. Manastır'da Fethi'nin tanıtmış olduğu Fransız yazarlarını da şimdi daha iyi anlayarak ve daha derinine inerek inceleyebiliyordu. Bu çeşit bozguncu kitaplar öğrencilere yasak olduğu için Mustafa Kemal bunları geceliğin gizlice okurdu. Bunlarla beraber yakın bir ihtilalin öncüleri olan Namık Kemal'i ve diğer aydın düşünceli şairleri de okuyordu ki, o devirde bunların adlarını ağza almak bile büyük bir günah sayılırdı. Okul dışında Harbiye öğrencileri açık tartışmalar düzenler ve halk içinde konuşmayı talim ederlerdi. Kemal'in teklifi üzerine hitabet yarışmaları da düzenlemeye başladılar. O bir konu seçiyor, konuşma süresini sınırlıyor ve sonra saat tutuyordu. Kendisi daha şimdiden dinleyicilerini etkileyip sözlerine inandırmakta büyük bir kabiliyet göstermeye başlamıştı. Fakat siyaset dünyasının daha eşiğinde sayılırdı. Zihni henüz tam olarak kavrayamadığı bir sürü duygu ve düşünceyle uğraşmaktaydı. Bunlar genç bir adamın politik bilincinin gelişme sancılarıydı. Bu bilinç geliştikçe Mustafa Kemal'in kişisel ihtirasıyla yurt sevgisi, memleketi kurtarıp yükseltmek uğrunda kendisinin bir şeyler yapabileceği düşüncesinde birleşti. Mustafa Kemal, memlekette gelişmekte olan bir özgürlük hareketinin istibdadın tepkisiyle durdurulduğu bir devirde doğmuştu. Üzerinde şimdi bilgi edinmeye başladığı Fransız ihtilalinden beri Osmanlı İmparatorluğu ruhani bir ortaçağ devletinden modern bir anayasa devleti olmaya doğru ağır ve inişli çıkışlı da olsa sürekli bir gelişim göstermekteydi. 19. yüzyılda bu eğilim zaman zaman elle tutulur bir hal aldı. Bu da kısmen aydın bir sultan olan genç Abdülmecid'in inisiyatifiyle 1839'da ilan olunan ve tabağının haklarıyla hükümdarın sorumluluklarını belirten Tanzimat Fermanı ve onu izleyen Batı usulü reformlarla, kısmen de 1876'da daha az ilerici bir sultan olan Abdülhamid'in azınlıkların çıkarlarını korumak amacıyla hareket eden Batılı devletlerin baskısı altında parlamenter bir anayasa kabul etmesiyle oldu. Sultan Abdülhamid, reform ve yenileşme hareketlerini sosyal hayatın bazı yönlerinde sürdürüyordu. Ama siyaset yönünden demokratik bir düzene uzun süre için göz yummasına imkan yoktu. Zira imparatorluğunu her koldan tehdit eden yıkıcı kuvvetlere karşı bazen delilik derecesine varan bir korku besliyordu. 1877'de Rus harbini bahane ederek meclisi dağıtmış ve memleketi istibdatla yürütmeye koyulmuştu. Bir çeşit polis devleti kurmuş bulunuyordu. Kişi, söz ve basın özgürlüklerini kökünden kazımış, geniş bir casus şebekesi kurmuş ve atalarının sarayı olan Dolmabahçe'yi bırakarak şehrin oldukça dışında kalan Yıldız Sarayı'nın 7-8 metre yüksekliğindeki duvarlarının güveni içinden hüküm sürmeye başlamıştı. Bu çeşit bir baskı ve onun yanı sıra gelişen ahlak bozukluğu karşısında duyulan öfke, şüphesiz er geç bir ayaklanma şeklinde patlak verecekti. Ama başlarda Türk devrimcileri ya başka memleketlere kaçıyor ya da yeraltı faaliyetlerine girişiyorlardı. Eskiden beri hürriyetin beşiği sayılan Paris ve Cenevre gibi şehirlerde komiteler kuruyor, Batı dünyasını kendi davalarına ilgilendirmeye çalışıyor, propaganda yazıları yazıp basıyor ve bunları yabancı posta kanallarıyla gizlice memlekete sokuyorlardı. Artık onlara sadece reform da yetmez olmuştu. Amaçlarına ancak ihtilalle, sultanı devirmekle erişebileceklerdi.
Ayrım sonu.